Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Şükran Canseri Özen. Eserin adı Milli İrade. Ziya Gökalp'te iktidarın meşruiyet kaynağı. Yazarı Mustafa Yiğit. Türü inceleme. Yayın evi Aygan Yayıncılık. 1. baskı Kasım 2015. ISBN 978-605-9707-02-2. Bu kitap 185 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 12 Mayıs 2016. Kurum telefonu 0312 363 7746. Arka kapak. Elinizde tuttuğunuz Milli İrade çalışması, Mustafa Yiğit'in Ziya Gökalp'te iktidarın meşruiyet kaynağı üzerine yetkin bir çalışmasıdır. Türk milliyetçiliğinin bugün de önemini koruyan fikir adamlarından Gökalp'in bir özelliği de Atatürk'ün fikrimin babası dediği bir entelektüel olmasıdır. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlettir. Ulus devletlerin özelliği de meşruiyet kaynağının millet kaynaklı olmasıdır. Egemenliğin millete ait olması demokrasinin ana varsayımıdır ve milliyetçiliğin de olmazsa olmazıdır. Millet egemenliğini seçim ile belirli periyotlarda gerçekleştirmenin yanında, sivil toplum örgütleri, kitle iletişim araçları, toplumsal muhalefetler aracılığıyla da kullanır. Yani millet egemenliği sadece salt 4 yılda veya 5 yılda bir gerçekleştirilen seçimlere dayanmaz. Seçimler milli iradenin yansıma biçimlerinden biridir. Bu eserde yazar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir yeri olan Ziya Gökalp'in meşruiyet kaynağı üzerindeki görüşlerini incelemektedir. Dünden bugüne demokratik kavrayışımızdaki değişimi de birinci elden takip etme imkanını buluyoruz. İkbal Vurucu. Giriş. Toplumların bugünkü devlet, siyaset ve yönetim anlayışlarının, yapılanmalarının geçmişin mirasından etkilenmediğini söylemek oldukça zordur. Ve bu anlamda toplumlar, önceki nesillerden miras olarak aldıkları kurumların, değerlerin ve davranış biçimlerinin yükünü taşırlar. Diğer bir deyişle, ekonomik, sosyal, siyasal, idari ve kültürel anlayış ve yapılanmalar, insanlık ve toplumların tarihi içinde, nitelikli olarak ve tarihi süreklilik seyrini izleyerek var ola gelirler. Devletler, milletler ya da başka parametreleri esas alarak yapılan toplum analizlerinin hepsi için geçerli olan söz konusu nitelikler, aynı zamanda belirli bir değişimi ve dönüşümü de içerir. Ziya Gökalp de Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde toplumun karanlıkta olan geleceğinin verdiği bunalımın sıkıntılarını yaşamış ve toplumun çözülme, aynı zamanda kurulma döneminde düşünceleriyle sosyal ve siyasal alanda hem kendi döneminde hem de daha sonraki zamanlarda etkili olmuştur. Onun yaşadığı dönem, Türk toplumunun yaşadığı siyasi ve sosyal devrimlerin çağıdır diyebiliriz. Bu oluşum içinde Gökalp, siyasi devrim gibi mekanik olmayan, aksine organik bir evrimle gerçekleştirilebilen sosyal gelişimi, düşünceleri ile yönlendirmeye çalışmış ve kaleme aldığı pek çok eserle bu görüşlerini açıkça ortaya koymuştur. Onun fikirlerini ortaya koyduğu dönemde imparatorluklar çağı sona ermekte, yeni bir ekonomi, yeni bir siyasal anlayış hakim olmak üzeredir. Gökalp de bunu gören ve bu anlamda dönemin şartlarını da göz önüne alarak yeni hayatı yorumlayan bir düşünür kimliğiyle çıkmaktadır. Gökalp'e göre sosyal devrim, eski hayatı beğenmeyerek yeni bir hayat yaratmaktır. Yeni hayat, yeni iktisat, yeni aile, yeni ahlak, yeni hukuk ve yeni siyaset demektir. Gökalp Ziya, Makaleler 2. Hazırlayan Süleyman Hayri Bolay, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1982, sayfa 40. Gökalp'in yenilikçi yönünü, toplumdaki değişimi görmesi ve bu konudaki düşüncelerini sistemleştirmeye çalışmasının yanı sıra kendi düşüncelerindeki evrimde de görmekteyiz. Ancak Gökalp'in fikirlerinin bütünüyle ele alınmaması, eserleri arasındaki düşünsel bağlantının görülmemesi yanlış anlaşılmalara yol açmıştır. Bir imparatorluk çağında toplum, sosyal bir devrim beklerken sözünü ettiğimiz çözülme ve kurulma olayına yön vermek isteyen Gökalp'in gerçek kişiliğinin ve düşüncelerinin ortaya konması, onun ancak yaşadığı dönemin şartları içinde düşünce sisteminin bir bütün olarak analiz edilmesiyle sağlanacaktır. Ziya Gökalp'in ortaya koyduğu siyaset felsefesi, yalnızca Türkiye'nin düşünce tarihine, toplumsal, siyasal ve kültürel yaşamına etki etmekle kalmamış, aynı zamanda yaşadığı dönemde yazdığı yazılarla devrinin aydınlarını ve siyasetini de geniş ölçüde etkilemiştir. Gökalp'in etkisi sadece yaşadığı dönemle de sınırlı değildir. Günümüzde toplumumuzun hala kimlik arayışını tamamlayamamış olması ve bu tartışmaların yoğun bir biçimde sürüyor olması Gökalp'i güncel ve etkili kılmaktadır. Bu konuda Baykan Sezer'in görüşleri oldukça ilgi çekicidir. Sezer'e göre tarihimizin en önemli günlerinde yeni bir kimlik arayışımız sırasında yüklendiği çeşitli görevleri nedeniyle toplumda bulduğu yer sonucu Ziya Gökalp, sorunlarımızı gerçek boyutlarıyla kavrayabilmek imkanını bulacaktır ve bugün de toplumumuzun bu yeni kimlik arayışının dışına çıkamamış bulunması, Ziya Gökalp'in günümüzde önem ve etkinliğinin sürmesine yol açacaktır. Sezer Baykan, Ziya Gökalp ve Durkheim, 60. Ölüm Yıl Dönümünde Ziya Gökalp, İstanbul Üniversitesi Yayını, Yayın No. 3327, İstanbul 1986, sayfa 19. Gökalp, bir düşünür ve eylem adamı olmanın yanı sıra bir ideologdur. Gökalp, hem yaşadığı dönemdeki siyasi oluşumları etkilemiş, hem de Cumhuriyet rejimine dayalı yeni bir ulus devlet yaratma ve devletin ideolojisinin oluşturulması sürecinde Mustafa Kemal'e yol gösterici olmuştur. Hatta Gökalp'in 1923 yılında yazdığı Türkçülüğün Esasları adlı eserinin Cumhuriyet Türkiye'sinin temel ideolojisini biçimlendirdiğini iddia eden görüşler azımsanmayacak derecededir. Gökalp'in ortaya koyduğu soyut fikirlerin büyük bir kısmı Atatürk devrinde pratiğe aktarılarak yaşama geçirilmiştir. Şevket Süreyya Aydemir, Kadro dergisindeki bir yazısında Gökalp'i, bir devrin ideolojisini en güzel biçimde temsil eden bir adam olarak niteler ve Ziya Gökalp, Türk fikriyatının terakki seyri içinde geri dönülüp dayanılacak tefekkür sistemi değil, ileri gidip işlenecek ve tamamlanacak bir telakki tavrıdır tespitinde bulunarak onun Kemalizmin üzerindeki etkisini ortaya net bir şekilde koyar. Aydemir, Şevket Süreyya, Ziya Gökalp, Kadro Dergisi, Sayı 2, Ankara 1932, sayfa 35. Gökalp, kısa süren yaşamında çok sayıda eser ortaya koymuştur. Birçok farklı konuda, millet, milliyetçilik, kültür, medeniyet, din, efsane, eğitim vesaire düşüncelerini detaylı bir biçimde işlemiştir. Eserleri Osmanlı son dönemi modernleşme hareketleriyle Cumhuriyet arasındaki zaruri bir halkadır. Ziya Gökalp'i ele alırken bu gerçeği göz önünde bulundurmak gereği vardır. Bu nedenledir ki, Ziya Gökalp'i yalnızca Cumhuriyet düşüncesini etkileyen bir düşünür olarak ele almak ve arka planını görmemek pek çok defa onunla ilgili tespitlerin eksik kalmasına neden olmaktadır. Ziya Gökalp'in Türk düşüncesine katkıları, özellikle Diyarbakır'dan Selanik'e geldiği, İttihat ve Terakki azası olarak seçildiği dönemden itibaren başlar. Bu çalışmanın başlangıç noktası İttihat ve Terakki'ye katıldığı dönemdir. Gökalp, siyaset bilimi açısından en etkili, en önemli yazılarını da bu dönemde kaleme alır. Gökalp'in bu dönem yazıları, özellikle İttihatçıların iktidarının meşruiyetini sağlamlaştırmak ve bu meşruiyetin kaynağını ortaya koymak açısından dikkat çekici niteliktedir. Siyasal tarih ve siyaset bilimi açısından onu asıl önemli kılan da bu yönüdür. Gökalp'in yine aynı dönemi içine alan siyasi hayatına ilişkin değerlendirme, bu çalışmanın başka bir bölümünü oluşturmaktadır. Gökalp'in ortaya koyduğu, günümüz demokrasi anlayışında da çok tartışılan seçkinler yönetiminden temsili demokrasiye uzanan güzideler meselesi, dahiler ve kahramanlar, kamuoyu ve kamu ruhu gibi konular, günümüzdeki milli irade, demokrasi ve sandık gibi tartışmalara ışık tutması açısından da oldukça önemlidir ve çalışmanın bir diğer bölümünü oluşturmaktadır. Gökalp, İttihat Terakki'nin kuruluşundan vefat ettiği 1924'e kadar uzanan süreçte Osmanlıcılıktan Türkçülüğe kadar geniş bir yelpazede fikirlerini ortaya koymuştur. Bir dönem Osmanlıcı görüşleri savunurken daha sonraları Türkçülüğün en önemli düşünce adamlarından biri olmuş Gökalp'in demokrasi ve meşruiyet hakkındaki düşüncelerini değerlendirirken Osmanlı'nın son dönemindeki düşünce akımlarını da ele almak Gökalp'i anlamamızı daha da kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla çalışmada bu dönemlere ilişkin Türk siyasal düşünce tarihi arka planı da ayrıca ele alınmaktadır. Siyasal teorilerin, kavramların değerlendirilmesi hangi dönemde ne şekilde kullanıldığı ile de yakından ilişkilidir. Halk yönetimi, demokrasi, cumhuriyet, otorite, meşruiyet, iktidar, hürriyet, istibdat gibi kavramlar çoğu defa dönemin öznel şartlarına bağlı olarak farklı anlamlar taşımakta ve bu öznel şartlar hesaba katılmadan yapılan değerlendirmeler yanlış anlaşılmalara yol açmaktadır. Biz bu çalışmayı yaparken bütün bunları göz önüne alma ve bu kavramları bu açıdan değerlendirme gayreti içinde olduk. Çalışmamızın ilk bölümü meşruiyet ve iktidar kavramlarına dönük kuramsal ve tarihsel çerçeveyi içermektedir. İkinci ve üçüncü bölümler ise Ziya Gökalp'in yaşamı ve siyasal hayatına ilişkin değerlendirmeler sunmaktadır. Dördüncü bölümde ise Gökalp'in iktidar, meşruiyet, siyasal partiler, devlet ve seçkinlere dönük düşünceleri ele alınmaktadır. Sonuç bölümünde ise genel çerçevede bir değerlendirme yoluna gidilmiştir. Bu çalışma kuşkusuz ilk ve orijinal bir çalışma olma iddiasında değildir. Ancak Gökalp'in meşruiyet anlayışının siyaset bilimi çerçevesinde ilk defa ele alınıyor olması çalışmamızı belki bu açıdan ayrıcalıklı kılmaktadır. Çalışmamızın amacı Ziya Gökalp'in meşruiyet anlayışının temelinde yatan anlayışı ortaya koymaktır. Gökalp'in bu kavramlar hakkında söyledikleri günümüzdeki milli irade ve meşruiyet tartışmalarına da ışık tutacak bir perspektifte sunmaktadır. Çalışmamızın sonuna eklenen makalemizde ise muhalefet ve iktidar ilişkilerine yeni bir boyut getiren tüm Türkiye'de yaygın olarak gerçekleşen Gezi Parkı eylemleri ve bu eylemlerin odak noktasında olan Y kuşağının yeni muhalefet tarzını, iktidarın buna karşı milli irade söylemiyle ortaya koyduğu iddia edilen otoriterleşme savlarını ve bunun milli irade, iktidar, sandık, muhalefet, iktidar ilişkilerini yansıtması bağlamında somut ve modern bir olgu olarak irdelenmiştir. Bu çalışmada yine sosyal bilimlerde özellikle de bir düşünceyi, düşünürü konu edinen çalışmalarda objektiflik sağlamak için gerekli sayılan azami sempati ve asgari antipati diye adlandırılan yöntem izlenilmiştir. Gökalp'i anlamaya çalışırken objektifliği elden bırakmama gayreti içinde olduk. Amacımız Ziya Gökalp siyasal düşüncesini iyi ve tam anlamadır. Çalışma, Gökalp'in siyasal düşünceleri, özellikle de kullandığı belli başlı kavram setleri üzerinedir, tüm görüşleri üzerine değildir. Örneğin, Gökalp'in edebi, kültürel, tarihi yapıtları incelemenin kapsamına dahil değildir. Çalışmada asıl üzerinde durulan ve sunulan, onun genel, sosyal-siyasal felsefesi ve siyaset teorisidir. Gökalp üzerine yazılan yazılara ve çalışmalara bakıldığında en çok dikkat çeken şey bu çalışmaların daha çok Ziya Gökalp biyografisi ve sosyolojisi üzerinde durulduğudur. Gökalp'in siyasal düşüncelerini ele alan eser sayısı ise çok azdır ve pek çoğu da siyasal polemikten öteye gitmemektedir. Bu incelemede yapılmak istenen bu polemiklerin mümkün olduğu kadar dışına çıkılıp özellikle Gökalp'in siyasal dilini çözmeye çalışmak olacaktır. Gökalp'in siyasal dilini çözmek içinse yazılarında kullandığı belli başlı kavram setleri ana malzeme olarak ele alınmıştır. Gökalp'teki dualist, ikili yapı çıkış noktamız olmuştur. Çünkü Gökalp özellikle siyasal yazılarında bu ikili, karşılaştırmalı anlatımı ön plana çıkarmış ve son tahlilde bu ikili yapıdan birine taraf olmuştur. Gökalp'teki meşruiyet anlayışı da bu ikili yapı ve taraf olma üzerine oturmuş bulunmaktadır. Bu ikili yapının ana gövdesini yöneten yönetilen, avam havas, ulusal seçkin, ulusal olmayan seçkin, kamuoyu, kamu ruhu, ittihatçılık, itilafçılık gibi döneme damgasını vuran ayrımlar oluşturmakta ve bunlar Ziya Gökalp siyasal düşüncesinin ana noktalarına temas etmektedirler. Bu anlamda Gökalp araştırmacıları için bu düşüncelerin bazıları gerçekten bakir alanlar olarak karşımızda durmaktadır. 1. Bölüm Kuramsal Çerçeve 1.1. İktidar Kavramı ve Niteliği. Ziya Gökalp'teki iktidar ve meşruiyet anlayışını değerlendirmek için her şeyden önce genel bir kuramsal çerçeve çizmek gerekmektedir. Bilindiği üzere her toplumun ayrı bir devlet anlayışı vardır ve anlayışlar zamana göre değişiklikler gösterir. Fakat bazı ana damarlar vardır ki bunlar değişmez. Bir gelenek halinde devam eder. Hatta devlete, iktidara, meşruiyet anlayışlarına bakışı da bu gelenek belirler. Siyasal iktidar meselesi de ancak bu gelenek içinde devlet tanımından ne anladığınızla ilgili olarak vasıflandırabileceğiniz bir kavram. Devlet dediğimiz aygıt, cebir kullanma tekeli meşruiyetine sahip otorite olarak tanımlanmaktadır. İktidar ve meşruiyet kavramları da en iyi bu tanımlama içinde doğru çerçeveye oturabilir. Ancak daha önce de vurgulandığı gibi her toplumda farklı bir siyasi kültür vardır. Her toplumun devlete bakışı, devletle olan ilişkisi farklılık gösterir. Bu, gerek onların siyasal geçmişlerinden, gerekse tarihi tecrübelerinden kaynaklanır. Türkiye'deki siyasal kurumları ve siyaseti anlama bağlamında bir modele değinmek gereği burada kendini göstermektedir. Siyaset bilimci Edward Shields'in geliştirmiş olduğu merkez çevre modeli, Türkiye'deki siyaseti de açıklayıcı bir perspektif sunmaktadır bize. Şerif Mardin bu modeli, Türk siyasasını açıklayacak bir anahtar olarak Türk toplumuna ve tarihine uyarlamıştır. Türkyöne Mümtazer, Siyaset, Lotus Yayınları, Ankara 2003, sayfa 233. Shields'in modeli şu açıklamaya dayanmaktadır. Her toplumun bir merkezi vardır. Bu merkez, coğrafi ya da kurumsal bir merkez değildir. İnançlar ve değerler alemine ilişkindir. Kültürel bir merkezdir söz konusu olan. Böylelikle Shields'in özel anlam atfettiği merkez, toplumu yöneten sembollerin, değerlerin ve inançların düzenini ifade etmektedir. Bu merkezin doğrudan merkez olarak özel bazı nitelikleri vardır. Öncelikle anlamlı bir bütündür. Merkez, bu bütünü oluşturan parçalardan yola çıkarak anlaşılamaz. Yani parçalar ancak bütün içinde bir anlam taşımakta, bütünü var etmek için orada bulunmaktadır. Merkez ayrıca bir eylem alanıdır. Yine merkezde bir kurumlar ağı bulunmakta ve rol dağıtımı gerçekleşmektedir. Merkezin inanç ve değerleri doğrudan bu rollerde somutlaşmaktadır. Yine merkezi besleyen, kendi içinde bütün oluşturan alt sistemler mevcuttur. Bütün bu alt sistemleri, rolleri ve kurumları bir araya getiren stratejik unsur otoritedir. Bu otorite aynı zamanda kurumsal otoritedir. Bu alt sistemlerin hepsi kurumsal otorite ile ilişki içindedir. Alt sistemlerin her biri şahsi ilişkilerle, menfaat ortaklıklarıyla ve benzerlik duygusuyla birbirleriyle bağlantılı örgütlenmelere sahiptir. Bu alt örgütlenmelerden her biri sıkı veya gevşek bir örgüt yapısı gösterir. Ancak ya bir kişi ya da bir gruptan meydana gelen otoriteye tabidir ve bir elit grubu içinde barındırır. Bu elitler bazı ortak davranışları ve somut değerleri ve tercihleri kararlaştırır. Bu standartlarca belirlenen ve otorite sahiplerinin benimsediği ve riayet ettiği değerler toplumun merkezi değerler sistemini oluşturur. Shields'in merkez ve çevre modelinde kritik alan işte bu merkezi değerler sistemidir. Bu merkezi değer sistemi toplumun merkezi alanıdır. Bu değer sistemi otorite tarafından benimsendiği ve desteklendiği için merkezidir. Merkezi değer sistemi toplumların kurucu alt sistemleri ve bu alt sistemlerin elitlerince oluşturulur. Farklı elit gruplarının ekonomi, politika, din ve entelektüel değerleri bir mutabakat örgüsü etrafında kümelenir. Merkezi değerler sistemi esas itibariyle varlığını insanların bireysel varlıklarını yücelten bir şeyle bütünleştirme ihtiyacından güç almaktadır. Bu değerler sistemi ile bütünleşmek, bireyleri yücelten ve konumlarını onaylatan bir durum oluşturmaktadır. Anlaşılacağı üzere, otoritenin merkezi değerler sistemi ile ilişkisi, merkez ve çevre kuramının anahtarıdır. merkezi değerler sistemi otoriteye karşı rızayı ve olumlu tavrı içinde barındırmaktadır. Zira otorite bir düzen vasıtasıdır. Merkezi değer sistemi ise düzeni oluşturmak ve sürdürmek amacındadır. Böylelikle merkezi değer sistemi ile otorite arasında çift yönlü bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Merkezi değerler sistemi, müesses otoriteye dönük toplumun rızasını ve olumlu tavrını temsil eder. Otorite bu rızadan güç alarak hükmünü icra eder. Toplumun kurulmuş ve işleyen bir düzene ihtiyacı, merkezle ilişkide olma eğilimi, merkezi değerler sistemini güçlendirirken otoriteye de bir anlamda işlev kazandırmaktadır. Otorite her zaman yayılmacı bir eğilim gösterir. Temsil ettiği düzeni ülke sathında yaymaya ve geçerli kılmaya çalışır. Yönetme işi düzenin kurallarının uygulanmasıdır. Otoriteyi kullananlar sırf otoriteye sahip oldukları için otoriteye itaat edilmesini isterler. Bunu sağlayabilmek için muhafızları oldukları değer ve inançların kabulünün genel bir yaygınlık kazanmasını temin etmeye çalışırlar. Otorite böylelikle kendiliğinden merkezi değerler sistemini topluma empoze etme işini üstlenmektedir. Otorite sahipleri kendilerini bu değerler sistemi ile emniyete aldıkları için bunları kökleştirmeye ve yaygınlaştırmaya çaba harcarlar. Otoritenin yayılmacı vasfının arkasındaki dinamik budur. Ziya Gökalp'in siyasal düşüncelerinde de merkezin dışına çıkma çabası olsa da onun da otoriter ve elitist yaklaşımıyla siyasal sistem açısından merkeze yakın olduğunu söyleyebiliriz. Gökalp, merkezin değerler sisteminin dışına çıkmaz. O da kendinden önceki pek çok siyasal düşünür gibi düzenden yana tavır koyar. Onun çevre ile olan ilintisi daha çok kültürel manadadır. Türkçülük, Türk kültürünün yaşatılması ve geliştirilmesi Gökalp'i çevreye yaklaştırırken, siyasal tercihleri bakımından pozitivist, otoriter, korporatist, devletçi tavrıyla merkeze daha yakın bir yerde duruyor göstermektedir. Gökalp'in siyasal düşünceleriyle ne kadar merkezde, ne kadar çevrede olduğunu, siyasal düşüncelerine değinirken daha geniş bir şekilde ele almış olacağız. Ancak Gökalp'te iktidar ve meşruiyet anlayışına geçmeden önce genel manada siyaset bilimi açısından iktidar ve meşruiyet tanımına göz atmak ve devamında da Türk siyaset anlayışında iktidar ve meşruiyetin nasıl anlaşıldığına değinmek bizi Gökalp'in durduğu yere daha kolay götürecektir. 1-2. İktidar. Siyaset biliminin odak noktasında iktidar olgusu vardır. İktidar kavramı, siyaset biliminin ana gövdesinden biri olarak önemini her geçen gün artırmaktadır. Bugün iktidar kavramı, siyasal olayların dinamiğini oluşturan ve politika sürecinin anlaşılmasında ve açıklanmasında önemli anahtar kavramlardan biridir. Fizik için enerji, ekonomi için para ne ise, siyaset için de iktidar odur. Türköne Mümtazer, AGE, sayfa 36. Dilimizde kullanılan iktidar kavramını İngilizce'deki power, Fransızca'daki pouvoir ve Latince'deki potestas kelimeleriyle karşılamaktadır. İktidar, temel ve geniş anlamıyla başkalarının davranışlarını etkileyebilme, kontrol edebilme olanağı olarak tanımlanmaktadır. Kapani Münci, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayın Evi, Ankara, 1998, sayfa 46. Max Weber'in tanımına göre ise iktidar, sosyal ilişkiler çerçevesi içinde bir iradenin ona karşı gelinmesi halinde dahi yürütülebilmesi imkanıdır. Bu bir aile içinde babanın çocuklar üzerindeki, bir örgütte liderin örgütün diğer üyeleri üzerindeki iktidarını da kapsayan geniş bir iktidar tanımdır. Siyasal anlamda ise iktidar kavramı bir ülkedeki bütün toplum üzerinde üstün irade şeklinde tanımlanabilir. Siyasal iktidarla toplumdaki diğer iktidar türleri arasında bir eşitlik değil, hiyerarşik bir ilişki söz konusudur. Siyasal iktidarın en önemli karakteristiği, onun maddi kuvvet ve zor kullanma gücüne sahip oluşunda görülmektedir. Toplum içinde ancak o, bu güce ve yetkiye sahiptir. Ancak o iradesini, emirlerini ve kararlarını yürütmek için iktidar, fizik zorlama gücünü tek elinde bulundurabilir. Bu tekel, sosyal düzenin sağlanması, toplum ve devlet hayatının devamı için vazgeçilmez bir şarttır. Siyasal iktidar aynı zamanda tek meşru irade gücüdür. Yönetilenler genellikle hiçbir zorlama olmaksızın iktidarın emirlerine ve kararlarına kendiliklerinden itaat ederler. Başka bir deyişle ona rıza gösterirler. Sadece çıplak kuvvete dayanan bir iktidarın istikrar sağlayabildiği ve sürekli olduğu şimdiye kadar görülmemiştir. Rousseau'nun belirttiği gibi bir iktidar eğer kuvveti hak, itaati de görev haline getirmeyi bilmiyorsa, toplumda en kuvvetli olsa dahi sürekli olarak üstünlük sağlayabilmek için yeterince kuvvetli değildir. İktidar sadece yönetenlere ilişkin bir süreç değil, yönetilenlerin de etkilendiği iktidar ilişkileri ile tanımlanabilir. Türkone Mümtezer, AGE sayfa 36. İktidarın varlık nedeni ister ihtiyaçların düzenlenmesinde adaleti sağlamak, Platon, ister iş bölümü, Aristo, ister tanrısal iradenin yansıması, Augustinus, ister aileler arası dayanışma, Bodin, ister siyasal birlik ve bütünlük, Machiavelli, ister güvenlik, Hobbes, ister eşitlik, Rousseau, ister özgürlük, Locke, olsun, toplumsal düzenin gereklerini yine toplumsal rızaya bağlı olarak yerine getirmektir. Birinci ayrımın sonu, sayfa 19.